Ayrım 20, sayfa 304, bölüm 20. İlk mesaj mı şeydi? Trish burada, dedi Lacey gözleri kapalı olarak. Bugün bir melek gibi görünüyor. Çok güzel. Keşke onu görebilseydim hiç. Sana her şeyin yoluna gireceğini söylememi istiyor. Her zaman senin olacağını ama artık hayatına devam etmen gerektiğini. Mitch bir insanın bakamayacağı kadar boş bakıyordu. Nasıl? Eğer kendine izin verirsen devam edebileceksin. Evet tabii, kendime izin veriyorum, dedim hiç alaycı bir biçimde. Trish, devam edemem. Seni arkada bırakamam. Yeniden sessizlik. Bir süre sonra Lacey konuştu. Barb, Phoebe kim? Phoebe, kim tahmin ederdi ki? Aşıklarımdan biri. Bir erkeği paylaşmıştık. Oldukça iyi bir ressamdı. Vesaire vesaire. Sonra önce o adamla elinip sonra da onu terk etti. Nasılsın Phoebe? Bundan hoşlanmayacaksın. Nereden biliyorsun? Tamam öyleyse, dedi Lezil. Özür dilerim Barb ama Phoebe sana o adamın seni hiç sevmediğini, seni yalnızca seks için istediğini söylüyor. Yalnızca seks ne demek? Zaten seksten başka bir şey yoktu ki. Devam edelim, dedi Lezil. Biraz utanmıştı. Bu delice, diye düşündüm. Burada olmamalıydım. Bu insanların hepsi deli. Lezil yeniden konuşmaya başlamıştı. Bir adam görüyorum. Yine heyecanlanmıştım. Adı Fraser. Tanıyan var mı? Ben, diye atladı Mackenzie. Sevgili amcam. Söyle sevgili amcacığım, kayıp vasiyet nerede? Lacey bir saniye dinledi. Kayıp bir vasiyet olmadığını söylüyor. Ama bir vasiyet olmak zorunda. Lacey kafasını salladı. Çok emin görünüyor. Ama vasiyet yoksa ben para için ne yapacağım? İş bulmanı söylüyor. Lacey bir an sustu. Ya da zengin bir koca. Mackenzie'nin yüzü kıpkırmızı olmuştu. Ona sarhoş ve rezil bir heriften başka bir şey olmadığını söyle. Bana büyük annem Mora'yı bul. O vasiyetin yerini biliyordur. Lacey gözlerini kapattı. Bana büyük annem Mora'yı bul, Mackenzie. Lacey onun uşağıymışçasına emir veriyordu. Lacey için üzüldüm. İnsanların duymayı istemedikleri mesajlar ilettiğinde mesajın sahibi başkası bile olsa suçlanan o oluyordu. O gitti, dedi Lacey ve başka kimse gelmiyor. Bu saçmalık, diye bağırdı Mackenzie. Bir süre için şu anda aslında Hampson'da olmasını biliyordum gerektiğinden, buraya boşu boşuna geldiğinden yakınıp durdu. Neyse ki sonunda sakinleşip Lacey'den özür diledi. Lacey bir süredir hiç kımıldamadan duruyordu. Anna, biri seninle konuşmak istiyor. Lütfen, lütfen, lütfen. Bir erkek. Ama kocan değil, büyük baban. Yine mi? Adının Mick olduğunu söylüyor. Sıkılmıştım. Bir kadında büyük babam yoktu. Ama bir saniye. Ya annemin babası? Büyük annem Maguire'ın ölü kocası? Onun adı neydi? Hatırlamıyordum çünkü. Onu hiç tanımamışsın. Çünkü sen doğduktan kısa süre sonra ölmüş. Tüylerim diken diken oldu. Bu doğru. Tanrım. Aydan'la tanışmış mı? Yukarıda. Ya da her neredeyseler. Leslie'nin göz kapakları oynamaya başladı. Üzgünüm Anna, bir kadın geliyor, onu kaybediyorum. Oturduğum yerden ayağa fırlamak istedim. Onu geri getir. Aydan'a ne olduğunu öğren, lütfen. Üzgünüm Anna, gitti. Elinde sopa olan kadın geri geldi. Geçen hafta köpeğinden bahseden. Büyük annem Maguire olabilir miydi? Yaşlı cadıyla konuşacak halde değildim. Büyük ihtimalle büyük baba Mickey kaçıran o olmuştu. Ne söylediğimi fark etmeden kelimeler ağzımdan döküldü. Ona defolup gitmesini söyle. Lacey beklemeden yanıtladı. O da sana aynısını söylüyor. Odanın havası bir anda rahatsız hale gelmişti. Üzgünüm, dedi Lacey. Bugün bir acayip, genelde sevgi dolu bir yerdir burası. Bugün herkes öfkeli. Kesmeli miyiz? Devam etmeye karar verdik. Nicholas'ın babası, Stephanie'nin annesi ve Fran'in kocasından gelen mesajlar sorunsuzdu. Çıkarken telefon için Mick'e teşekkür ettim. Neris'in gerçek olduğunu inanıyor musun? Seni karından mesaj taşıdığını ikna edebildi mi? Söyledikleri arasında kimsenin bilmediği şeyler de vardı. Trish ve benim birbirimize taktığımız adlar gibi. Mitch gülümsedi. Neris bana onları söyledi. İkna edici görünüyordu. Trish'in nerede olduğunu söyledi mi? Takındım. Aydan neredeydi? Ona sordum ve bana benim anlayabileceğim biçimde tarif edemeyeceğini söyledi. Bana nerede olduğundan çok ne olduğunun önemli olduğunu söyledi. Her zaman benimle olduğunu söyledi. Benim için üzüldüğünü ama olduğu yerde mutlu olduğunu söyledi. Hayatının kesildiğini değil, tamamlandığını düşünmemi önerdi. Trish'e ne oldu? nasıl öldü? Anorizma. Bir cuma akşamı işten eve dönerken İngilizce öğretmeniydi. Midesi bulanmaya ve başı dönmeye başlamış. Bir saat geçmeden de komaya girmiş. Hastaneye kaldırılmasının üzerinden 4 saat bile geçmemişti ki ölmüştü. Trish de aydan gibi gençti ve aniden ölmüştü. Kendimi Mitch'e yakın hissetmeme şaşırmamak gerekirdi. Ne kadar oldu? Neredeyse 10 ay. Perşembe günü 10 ay olacak. Ara sıra yaptığı gibi omuz silkti. Ben spor salonuna gidiyorum. Sık sık spor salonuna gidiyor gibi görünüyordu. Sana neresiyle iyi şanslar, dedi. Haftaya görüşürüz. Eve gider gitmez Neris Hemming'i aradım ama bir telesekreter mesajı bana ofis saatlerinin sabah 9'dan akşam 6'ya, pazartesiden cumaya olduğunu söyledi. Telefonu kapatınca umutsuzluk krizlerimden birine kapıldım. Aydan. Hayal kırıklığı, güçsüzlük ve karşı konulamaz bir ihtiyaç duygusu bütün vücudumu sarınca gözlerimden yaşlar boşaldı. Birkaç dakika sonra yüzümü silip özür dilerim dedim. Aydan'ın evdeki bütün fotoğraflarına tekrarladım. Özür dilerim. Neris Hemming'in ofisinin pazar günleri kapalı olması kimsenin hatası değildi. 4 Temmuz hafta sonunda olduğumuzdan büyük ihtimalle yarın da açık olmazdı. Salı günü işten ararım diye düşündüm. Numarayı kaybetmekten o kadar korkuyordum ki bir evime girip Neris Hemming'in telefonlarının yazılı olduğu her şeyi çalar korkusuyla beklendik beklenmedik her yere not ettim numarayı. Kağıda yazıp spor ayakkabılarının içine sakladım. Telefon defterine, asla geri gelmeyecek göreceğiz bayan kitabının kapağına, seramik bir bardağın üzerine yazmayı bile denedim ama kalem yazmadı. Ben de buzdolabının üzerine not iliştirmekle yetindim. Şimdi ne yapmalı? Kendimi Aydan'ın ailesini aramaya ikna etmeye çalışıyordum. Dayan ben dışarıdayken aramıştı. Nasıl olduysa nasıl olduğunu anlamamıştım ve olmasını istediğim son şey beni her hafta aradığı bir rutin içine girmiştik. Numarayı çevirdim. Gözlerimi kısıp içimden evde olmamalarını diledim. Evde olmayın, evde olmayın, evde olmayın. Ah kahretsin. Dayan telefonu açtı. Aa ana. Nasılsın Dayan? Oldukça kötüyüm. Kendimi kötü hissediyorum. Anlarsın. Şükran gününü düşünüyordum. Ama daha Temmuz ayındayız. Bu yıl Şükran gününü kutlamak istemiyorum. Tek başıma tatile falan çıkmaya karar verdim. Şükran gününün kutlanmadığı bir yerlere. Şükran günü aile içindir ve ben katlanamıyorum. Çocuğunu kaybetmek anlatılamayacak bir acı. Sen bir gün başka biriyle tanışacaksın. Ana. Ama ben bebeğimi bir daha hiç göremeyeceğim. Son birkaç konuşmamızda benzer laflar geçmişti. Acıyı rekabete dönüştürmüştü Dayan. Kim daha fazla acı çekiyor? Annemi yoksa eş mi? Başka birisiyle tanışmayacağım. Anna, tanışabilirsin. Kastettiğim bu. Bay Maddox nasıl? Onu asla ilk ismiyle düşünemiyordum. Her zamanki gibi işine gömülmüş durumda. 3 yaşındaki bir çocuk bile daha fazla moral destek verirdi. Dayının hayatında bundan sonra ne olacağına emindim. Bu çok eski hikayeydi. Bir kadınlar, yaşlılar evine yerleşirdi. Boş vakitlerinde resim yaparlardı. Tanrıçalara taparlardı. Eğilip ayak uçlarına dokunabildikleri için gurur duyarlardı. Dolunay ışığında dans etmedikleri zamanlarda erkekleri çekiştirirlerdi. Çok sıkılırsa dönüp yine Bay Maddox'a yemek yapardı. Sıkılmazsa gidip kendine bir Harley motor bile alabilirdi. Kapatmam lazım Dayan. Kendine iyi bak. Küller hakkında başka bir zaman konuşuruz. Bu konuyu hala çözememiştik. Evet dedi. Her neyse. Bir haftayı da atlatmıştım. Özgür ve hafif hissederek annemi aradım. Mick adında bir büyük babam olup olmadığından emin olmak istiyordum. Ya varsa bu Leslie gerçek bir medyum yapar mıydı? Diğerler için doğru mesajlarla geldiği zamanlar olduğunu biliyordum ama herkesin hayatını biliyordu. Ne duymak istediklerini de. Benimle ilgili ise çok az şey biliyordu. Düşünün, Mick adında bir üyesi olan kaç İrlandalı aile tanıyorsunuz? Şanslı tahmin. Belki. Ama benimle hiç tanışmadığını bilmesini açıklamak güç. Şanslı bir tahmin daha mı? Annem telefonu açtı. Acele konuşuyor gibiydi. Alo? Anne, ben Anna. Anna, ne oldu? Hiç, öylesine aradım. Öylesine? Evet, bunda ne sorun var? Çünkü sevgili Anna, herkes pazar akşamları Midsommar Cinayetleri dizisini izlediğimizi bilir ve kimse aramaz. Özür dilerim, sonra tekrar ararım. Önemli değil, bu bölümü daha önce görmüştük. Tamam o zaman. Anne, büyük anne Maguire'ın kocasını biliyor musun? Durdu. Yani babama mı? Ay, evet, özür dilerim anne, evet. Onun adı neydi? Michael Mick, sessizlik. Neden bilmek istiyorsun? Neyin peşindesin? Hiçbir şeyin. Mick, evet mi? Evet. Tanrım doğruydu. Lazil bir şey yakalamış olmalıydı ve ben onu hiç tanımadım. Ben doğduğum zaman öldü. 2 ay sonra. Bu kesinlikle şanslı bir tahminden ötesiydi. Ama eğer ölülerle konuşabiliyorlarsa neden aydın öne çıkma? Ne oluyor? Annem şüphelenmeye başlamıştı. Hiç. Ne oluyor? Daha yüksek sesle. Hiç. Bölüm 22. Ortalığa bir avuç yalan savurup Rachel'a Teenie'ye, Teenie'ye Jackie'ye, Jackie'ye de Rachel'a gideceğimi, kendime barbeküsüz, partisiz, restoransız, sessiz sakin bir pazartesi akşamı ayarlayabildim. Meş dizisi ve abur cubur. Dairemizde olmayı seviyordum çünkü orada kendimi ona yakın hissediyordum. Manhattan'da orta karar bir daire bile bulmanın güçlükleriyle ilgili klişeyi bilirsiniz. Klişedir çünkü doğrudur. Geniş, ışık alan, havalandırmalı daire kutsal kase gibidir ve ona ulaşmak için büyük bedelleri gözden çıkartmanız gerekir. İnsanlar çoğunlukla çok daha azına razı olur. Aydan ve ben nişanlandıktan sonra bir daire aramaya başlamıştık ama imkansız görünüyordu. Birkaç hafta hiçbir şey bulamadıktan sonra bir gün önünden geçtiğimiz bir emlakçının vitrinindeki bol ışık alan havadar daire ilanı gözümüze çarptı. Sevdiğimiz bir mahalle ve ödeyebileceğimiz bir kira. Bu dairenin kaderimiz olduğunu düşünerek 2 gün sonraya randevu aldık. En nihayetinde bir evimiz olacaktı. Kendimizden ve daireden emin olarak ilk 2 ayın kirasını yanımızda getirdik. Mutlu olduğumuz için bizi suçlayabilir misiniz? Gerçek bir çift olacağız dedim metro ile daireyi görmeye giderken. Hoş bir dairemiz olacak. Arkadaşlarımız bizi yemeye gelecekler. Hafta sonları antika bakmaya çıkacağız. Antikalar konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ama o sıralar antik aramaya çıkmak New York'ta çok moda olmuştu. Ne var ki daireye girdiğimizde 9 çiftin daha daireyi gezdiğini gördük. Dahası o kadar küçüktü ki içeride 22 kişi üst üste yığılmış tuvaleti ve mutfağı görmek için kuyruk oluşturuyorduk. Emlakçı hoşnut gözlerle bize bakıyordu. Sonunda dikkatimizi çekmek için ellerini çırptı. Herkes bakabildi mi? Evet dedik koro halinde. Hepiniz sevdiniz değil mi? Koro halinde bir onay daha. Tamam, şimdi şöyle yapacağız. Ben ofise döneceğim ve elinde 3 aylık kirayla bana ilk ulaşan çift daireyi kapacak. Herkes dondu. Duyduğumuz şeyi mi söylemişti? Mümkündü. Diğerlerinden daha hızlı 47 bloğu aşan çift daireyi kapardı. Aptal televizyon yarışmalarında olduğu gibi. 3 ya da 4 çift o çıkar çıkmaz kapıdan önce kimin çıkacağını savaşını vermeye başlamıştı bile. Aydan ve ben birbirimize baktık. Bu iğrençti. O saniye Aydan'ın kapıya doğru ilerlemeye başladığını gördüm. Fikirden hoşlanmıyordu ama kendini ateşe atacaktı. Daha kapıya gelmeden elimle durdurdum onu. Bunu yapacağımıza Bronx'ta yaşarım daha iyi. Cehennemde yaşamakla aynı şey. Beni anladı. Daire boşalmıştı. Geriye emlakçı ve biz kalmıştık. Diğerleri dışarıda umutsuzca taksi ayarlamaya çalışıyor ya da metroya koşuyorlardı. Birilerinin 47 bloğu koşmayı deneyip denemeyeceğini düşündüm. Yavaşça çıkalım dedim Aydan'a. Tamam. Emlakçı yavaş tavrımızı fark etti. Çantasıyla uğraşmayı bırakıp bize baktı. Hey siz, acele etseniz iyi olur. Yoksa daire istemiyor musunuz? Aydan öfkesini tuttu. Emlakçı için gerçekten üzülmüştü. Kimse bu kadar ruhsuz olmamalı. Bu kadar umutsuzca değil. Sokağın ortasına vardığımızda prensipli davranmış olduğumuz için biraz pişmanlık duydum ve ancak o zaman daireyi alamadığımızı anladım. Kafamda biz oraya çoktan taşınmış, yaşamaya başlamıştık bile. Aydan elimi tutup beni de eserle etti. Tatlım, üzüldüğünü biliyorum ama inan bana, bir daire bulacağız. Biliyorum. İçimi Aydan'la aynı olduğumuzu bilmenin rahatlığı sardı. Aynı değer yargılarına sahiptik. İkimizde de şu öldürücü içgüdü denilen şeyden yoktu. Ama yaşayacak bir yere ihtiyacımız vardı. Daha fazla düşünmeliyiz dedim. Hayır, daha zekice düşünmeliyiz. Bir planım var. Gelecek sefere aynı emlak firması ödeyebileceğimiz bir yerle ilgili duyuru yaptığında cebimizde 3 aylık kirayla ve bir arabayla gidecektik. Adamın bizi gördüğünden emin olacağız. Sonra onun kapıya gitmesinden hemen önce ben telefonumla konuşmak için dışarı çıkıyormuş gibi yapacağım. Arabaya atlayıp ofisine gideceğim. Erken çıkmış olmam dikkatini çekmezse daireyi kapacağız. Ama o ofise vardığında sen çoktan oraya varmış olacaksın ve ben henüz varmamış olacağım. Çift olarak orada olmamız gerekmiyor mu? Başka türlüsü kurallara aykırı olmaz mı? Bunlar saçma sapan kurallar. Hepsine birden uymadığımız için hapse atılacak değiliz ya. Tamam, tamam. Düşünüyorum. Onun ofisine vardığımda senin bir hemşire olduğunu, yolda kalp krizi geçiren bir adam gördüğünü ve yardım etmek için durduğunu söylerim. Evet. Fikrinden çok hoşnuta benziyordu. Aynen böyle söylerim. Daireyi bize satana kadar duygu sömürüsü yaparız. Ne gariptir ki bu saçma plan hiç beklemediğimiz bir şekilde işe yaradı. Emlakçı Ayran'a şöyle dedi. Hile yaptığımızı biliyorum. Yalan söylediğinizi de biliyorum. Ama cesaretiniz hoşuma gitti. Daireyi alabilirsiniz. Kendimi aptal hissediyorum dedi Aydan emlakçıdan çıkar çıkmaz. Kirli. Onun seviyesine düştük. Evet, evet bu çok korkunç dedim. Ama Aydan artık bir evimiz var.